Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını gördüğümüz Gül Sohbetleri programımızda amcalarının 20. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi en son amcalarından Ebu Leheb'i görüyorduk. Ebu Leheb'e kadar tüm isimleri sayarken, söylerken işte sonuna hep amca ekliyorduk. Ama Ebu Leheb'de amca demiyoruz. Amca olduğu halde en büyük düşmanı olduğu için Ebu Leheb diye anıyorduk. Yine hatırlayacağınız gibi Resulullah Aleyhisselam'a saldıran oğulları, yani işte geldi Uteybe, Resulullah sataştı, çok ağır şeyler söyledi, üst başını çekti, çekiştirdi, yüzüne tükürdü Aleyhisselam'ın, seni sevmiyorum, kızını da sevmiyorum, boşuyorum, al yüzüne çal diye hakaretler etti ve Peygamberimiz Aleyhisselam da ona beddua etmişti en son gördüğümüzde. Ya Rabbi, buna parçalayıcı canavarlarından bir canavar musallat et. Bazı kaynaklarda canavar geçer, bazı kaynaklarda köpek geçer. İkisi de canavar cinsinden sonuçta. Aleyhisselam böyle beddua etmişti. O da eve korkuyla gelmişti. Ebu Leheb de işte o yalan söylemez dediği olur, oğlanı koruyun demesine rağmen işte bunu bir ticari kervan esnasında sadece buna bakarak direkt buna hücum eden bir aslan parçalamıştı. Bunu en son geçen hafta görmüştük. Yani Resulullah Aleyhisselam'a düşmanlık edenlerden en ağır düşman Ebu Leheb, amca oğullarından da işte bu Uteybe idi. Onu da aslan parçaladı. İşte böyle olunca Ebu Leheb ile karısı Ummu Cemil canavarları iyice kudurup insanlığa sığmayacak derecede ağır hakaret ve eziyetlerini daha da ileri düzeye taşıdılar. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'deki evi, yani Hatice annemizin evi, Ebu Leheb ile Ukbe bin Ebu Muayit'in evinin arasındaydı. Ebu Leheb amcalık yapmayan düşman amca. Ukbe bin Ebu Muayit ise Mekke'nin en şerli, en şerefsiz kafiri. İkisi de felaket düşman. İşte peygamberin nasibi bu. Bu iki kötü komşu düşmanın bile düşmanına yapamayacağı kadar eziyet ediyorlardı. Hatta o kadar ileri gidiyorlardı ki Resulullah Aleyhisselam'ın kapısının önüne İnsan veya hayvan pisliklerinden ne bulurlarsa getirip atıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam da her seferinde o pislikleri kapısının önünden temizliyor. Bu arada da ey Abdümenaf oğulları, bu ne biçim komşuluk böyle diye sitemle ona seslenip duruyordu. Bu hep böyle sürüyordu. Yine bir defasında Ebu Leheb'i bu şekilde Resulullah'ın kapısının önüne pislik götürürken, dökmek için ve hatta bazen dökerken gören Hazreti Hamza hemen koşuyor, o pislik kabını alıyor, Ebu Leheb'in kafasından aşağı boşaltıyor. Hamza amca Ebu Leheb'den bir hayli küçüktür. Hamza amca, en küçükleri Abbas amca. Bu ikisine sıra gelecek. Bunları büyük bir zevkle inşallah sizlerle paylaşacağım ama Ebu Leheb'i zevksiz paylaşıyorum, üzülerek belirteyim. Kafasından aşağı boşaltıyor. İnsan ve hayvan pisliklerini Resulullah'ın kapısının önüne atacak. Tabi buna çok kızıyor Ebu Leheb, sinirleniyor. Ondan büyük de olsa Hazreti Hamza'ya gücü yetmiyor. Hazreti Hamza da o günlerde henüz İslam'a girmiş değil. Onu göreceğiz. Gücü yetmiyor. Ahmak herif diye çıkışıyor kardeşine. Hakaret ediyor ancak. Hazreti Hamza bu tür çirkinliklere şiddetle karşı koyduğu için onun korkusundan dolayı böyle çirkin bir iş yapamayan, böyle çirkinlik yapamayan Ebu Leheb bu pis işten vazgeçmemiş, kendi yerine parayla adam tutarak bu işi başkalarına yaptırmaya devam etmişti. Düşmanlığı görüyor musunuz efendim? Bir insan bir şeye karşı oldu mu, pis iş yani sonuçta çok çirkin bir şey, bunu bile yapıyor. Bu yetmiyor. Resulullah Aleyhisselam'ı sürekli takip eden ve ettiren Ebu Leheb haini, kafiri her fırsatta ve her yerde ona hakaret etmekten geri durmuyor. Resulullah Aleyhisselam halkın evlerini dolaşarak onlara uyarıda bulunuyordu. Ey insanlar, Allah ve Resulüne iman edin. Allah kendisine ibadet etmenizi emrediyor. Ona ortak koşmanızı yasaklıyor diye aykırdıkça Ebu Leheb kafiri onun peşinden giderek ey insanlar, o sizi atalarınızın dinini terk etmenizi istiyor. Sakın onu dinlemeyin diye bağırarak sürekli engellediği gibi çok da üstüne gidiyordu. Resulullah Aleyhisselam ve ashabı ablukaya alınıp her türlü boykot uygulandığı zaman Haşim ve Muttalip oğulları da müşriklerle beraber yani hep beraber ablukaya alınmışlardı. Ebu Leheb de Haşimi olduğu halde oğullarıyla beraber abluka dışında kalmış, zalimlerle birlikte zulmünü artırarak devam etmiş. 3 yıl süren bu korkunç abluka Müslümanların zaferiyle sonuçlandı elbette. Şimdi biliyorsunuz ablukadan sonra işte Siyer ve İslam tarihi hüzün yılı diye bir başlık atar. Çünkü Ebu Talip amca vefat edecek. Efendim Hatice anne vefat edecek. İşte ayrıntıya girmeyeceğim ben. Ebu Talip amca vefat edince Haşim ve Muttalip oğulları lideri Ebu Leheb oldu. Yani bugünkü deyimle daha önce bunu söylemiştim. Bugünkü deyimle iki büyük partinin genel başkanı. Öyle düşünün. Dolayısıyla siyasi gücü oldu artık. Vatan şerli bir adam. Resulullah Aleyhisselam'ın risaletini kabul etmeyip ona inanmayarak düşmanlık etmekle birlikte kabilesinin lideri sıfatıyla sırf asabiyet uğruna yani bizden Haşimi diye asabiyet uğruna onu müdafaa etmesi ve müşriklerin saldırılarından koruması gerekiyordu ki liderlikte kalabilsin. Bunun için istemese de göstermelik olarak liderliğinin gereğini yaptı. Hayatında ilk yaptığı iyilik budur. Ey yeğenim, Ebu Talip hayattayken ne yapıyor idiysen yine aynı şekilde devam et. Benim inanıp tapındığım putlarıma andolsun ki ben ölünceye kadar sana kimse dokunamaz. Ben Kanyaka'daki cümleyi biraz değiştirerek aldım, paylaştım sizinle. O putların adlarını sayarak şuna şuna andolsun ki diye ben sürekli put adını almak istemiyorum. O yüzden yuvarlak cümle kullandım. Benim tapındığım putlarıma andolsun ki ben ölünceye kadar sana kimse dokunamaz. İstemese de liderlik mecburiyeti yüzünden yeğenini koruma altına alan Ebu Leheb kafiri buna kendisi de kızıyordu. Nasıl ben böyle bir şey yaparım diye. Ama mecburiyet onu kıskıvrak kuşatmıştı. Öyle bir toplumsal algı da var yani. Toplumuna olduğu gibi onlardan daha çok Müslüman olanlara karşı şiddetli düşman olan Ebu Leheb liderlik yönüyle himaye edince Resulullah Aleyhisselam tebliğ çalışmalarını daha üst düzeye taşıdı. Bu çalışmalar esnasında bir gün İbni Gaytala diye bir müşrik, hain adam hakkında tek burada geçiyor bilgi. Başka tanımıyoruz bu adam kimdir. Resulullah Aleyhisselam'a hakaret ediyor. Milletin içinde. Ebu Leheb çıka geliyor. Manzarayı görüyor. Ve onu bir güzel azarlıyor. İbni Kaytalay'ı. Ebu Leheb'den böyle bir şey beklemeyen bu müşrik avazı çıktığı kadar bağırmaya başlıyor. Ey Kureyş topluluğu, Ebu Leheb dininden dönmüş. İşte bu duruş bir tertip olduğunu gösteriyor. Her dönemde birilerinden görünen birileri çıkar ve ortalığı karıştırmak ister. Bilmiyorum ama böyle görünüyor. Kureyş müşrikleri için aslını öğrenmek için Ebu Leheb'e gelince Ebu Leheb de onlara sert çıkışıyor bu sefer. Ne diyorsunuz siz böyle? Ben atalarımın dininden ayrılmış değilim. Fakat istediğine devam etmesi için yeğenimi tecavüzlerden koruyorum. Çünkü kabile reisi olarak bu benim görevim artık. Demek zorunda kalıyor Ebu Leheb. Resulullah Aleyhisselam bu hadiseden bir müddet endişe etmeden ashabıyla beraber İslam'ı çalışmalara devam ediyor. Kureyş'ten hiç kimse Ebu Leheb'in korkusundan ona dokunamıyor. Ancak bu durum fazla uzun sürmüyor. Araya giren Ebu Cehil kafiri, ki Ebu Cehil Ebu Leheb'in kayınpederi sayılır, kız kardeşiyle evli. Yani kayınpeder değil ama akraba, yani estağfurullah, kız kardeşi değil, akrabası. Ebu Leheb'i öyle bir sıkıştırıyor ki zaten düşman olan Ebu Leheb'in düşmanlığı iki katına çıktı. Kışkırtıyor yani. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına giderek öfkeyle bağırıyor. Şimdi burada ben bu rivayeti paylaşsam mı paylaşmasam mı bilemiyorum ama bazen bazı rivayetler kaynaklarda kalması lazım. Ama birileri sürekli piyasaya bir şey sürüyor. Onlara kısa bir cevap olsun. Ben cevap vermeyi sevmiyorum ama burada konu buraya geldiği için söylemek zorundayım. Ebu Leheb diyorlar ki sen kabile asabiyeti ve kabile başkanı olduğun için, lideri olduğun için yeğenini koruyorsun senin kabilenden diye, ama o senin babaların, ataların, dedelerin, büyüklerin hepsinin cehennemlik olduğunu söylüyor. Bir sor bakalım. O şekilde kışkırtıyorlar. Ben ayrıntıya girmiyorum. O da Allah'a ve Resulüne iman etmeyenlerin cehennemlik olduğunu söylüyor Aleyhisselam. Yani amcanın siyasi gücünden faydalanmak için davasından taviz vermiyor. Yani siyasi gücünden faydalanayım, bir iki bir şey söyleyeyim de ileride daha iyi şeyler yaparım gibi, yani pembe yalanlar konuşmuyor. Açık ve net söylüyor. O zaman Ebu Leheb bağırıyor. Sana inanmıyorum. Getirdiğin dini reddediyorum, inkar ediyorum. Şu ana kadar inkar ve düşmanlık üzerineydim. Bundan sonra benden daha sert düşman bulamayacaksın. Kabile lideri olarak üzerindeki himayemi kaldırıyorum. Sana her türlü kötülük yapsınlar diye herkesin önüne atıyorum. Ne halin varsa gör. Ben bunları yumuşatarak aldım buraya. Kaynaklarda var ifadeler. Yani konuşurken dinden çıkmayayım diye elfazı küfür sözleri var. Bazen böyle film çekiyorlar, dizi çekiyorlar, bir şey yapıyorlar. Yani aynı rivayeti yapalım derken, yani rivayet için bile olsa kişiyi küfre götüren söz söylenmemeli. Burada iyi anlaşılsın diye yine üstü kapalı bir şey söyleyeyim. Medine döneminde Resulullah Aleyhisselam'a düşmanlık yapan çok önde gelen, yani medya patronları vardı tabir yerindeyse. Efendim yine kabile reisleri vardı. Büyük tüccarlar, iş adamları vardı. Bunların bazılarını Aleyhisselam öldürttü. Öyle gerekti. Hikaye uzun. Bunlardan birini öldüren kişiye sordular sahabeler. Resulullah görev verdi. Ben yaparım bu işi dedi. Gitti, öldürdü, geldi. Nasıl yaptın dediler. O da dedi ki o adama yaklaşmak için Resulullah Aleyhisselam ve İslam aleyhine bir şeyler söyledim. Ben de sendenim gibi yani. Yaklaştım ve öldürdüm diyor. Herkes ürperiyor. Allah Allah diyorlar. İslam aleyhine, peygamber aleyhine ne söyleyebildin ki? Ne söyledin? Yok diyor. Onu orada ve ancak bir defa söyledim. Şunları söyledim diye bir daha söyleyemem. Bunu anlayın. Yani o anda sıcak çatışma anında söylüyorsun. Söyledim, yaklaştım ve öldürdüm. Ne söylediğimi bir daha tekrarlayamam çünkü beni dinden çıkarır. O yüzden bazen birilerine yaklaşma adına dinden taviz verenler birisindeki Allah'tan ve Resulünden koparlar. Bunu bilmek lazım. Evet efendim. Mekke döneminin her safhasında Ebu Leheb'in düşmanlığı vardı. Ama bu hadiseden sonra daha da arttı. O kadar ileri düzeyde düşmandı ki müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ı öldürme kararı alıp uygulama safhasına geçirirken bile onların yanında yer aldı. Allah-u Teala Hazretleri Resulünü bu hain müşriklerden korudu biliyorsunuz. Resulullah Aleyhisselam önce sahabileri gönderdi, sonra kendisi Medine'ye hicret etti. O esnada bile Ebu Leheb iz sürücülerle beraber peşine düşmüştü ama başarılı olamamıştı. Mekke dönemi boyunca her türlü zulüm ve işkencenin başını çeken Ebu Leheb ve Ümmü Cemil kafirleri karı koca. Yani amca yenge. Resulullah Aleyhisselam ve ashabına ailece yapmadığı kötülüğü bırakmadılar. Resulullah Aleyhisselam her şeye rağmen onlara da İslam'ı tebliğ ettiği gibi mümkün olduğunca iletişimini sürdürdü. Onlara bir şey vermeye çalışırken bir diğer ifadeyle onları İslam'a davet ederken onları kazanma adına İslam'dan en küçük bir taviz dahi vermedi. Bunu ikinci kez tekrarlıyorum. Onlar da inatlarını sürdürdüler. Bu böyle sürüp gitti. Evet, sıkça söylüyorum, Ebu Leheb kafiri karısıyla beraber hayatları boyunca İslam'ın karşısında durup Resulullah Aleyhisselam ve ashabını en şiddetli düşmanlık yaptılar. Onların başında geliyorlardı. Resulullah Aleyhisselam ve sevgili ashabı Mekke'de Medine'ye hicret ettiği halde peşlerini bırakmayan müşrikler onu ve ashabını öldürmek için büyük bir orduyla Medine üzerine yürüdüler. O günlerde hasta olan Ebu Leheb çok istemesine rağmen bu orduya katılacak gücü bulamadı kendinde. Ama küfründe o kadar samimi idi ki işte bunu anlayalım kıymetli dinleyenlerim. Kendi yerine As bin Hişam'ı gönderdi. Her zaman menfaatini düşünen Ebu Leheb As bin Hişam'dan 4000 dirhem alacağı vardı. Bu alacağına karşılık yerine onu gönderdi. As da Bedir'de müşrik olarak kardeşi Ebu Cehil gibi ölüp gitti. Şimdi burada neyi söyleyeceğim? Hani böyle güzel faaliyetler olur, işim var, hastayım, vaktim yok diye gitmeyiz. Bak kafir olduğu halde hasta yani kalkamıyor, yerine adam tutuyor, git Bedir'de savaş diye. Yani evden bir oğlumuzu kızımızı gönderip ne anlatıldığını dinleyen kaç kişi varız acaba? Unutmayın, inandığını söyleyenler, İslam'da samimi olduğunu söyleyenler, İslam'a saldıranlar kadar cesur olmadıkları sürece ezilmeye mahkumuz. Bu hep böyle olmuştur. Müslüman olduğumuzu söyleyip, İslam'da olduğumuzu söyleyip, İslam'a saldıranlara karşı böyle sus pus durursak, ezilmeye, zillete devam. Bakın kafir olduk. Kafir herif, karısıyla kafir, kendisi de kafir, İslam düşmanı. Bedir savaşı olacak, gidecek hali yok, adam tutuyor gönderiyor. Yeter ki Müslümanlara karşı savaşalım. Bugün işte Müslümanlara Gazze başta olmak üzere bu kadar sıkıntı veren, eziyet veren, işkence eden, yani hatta bakıyorum bazen dolaşıyor bazı medyada savaşı Yahudiler kaybetti gibi. Ne savaşı? Savaş değil, savaş yapılmıyor ki. Katliam var, savaş yok. Savaş iki ordu arasında olur. Yanlış yazıyorlar. Savaş değil, orada savaş yok. Katliam var. O katliamı engellemenin bir yolu da onları ekonomik olarak çökertmektir. Boykot malları diye bu kadar ilan ediliyor. Hala onların elbisesini giyiyor, onların çantasını alıyor, onların meşrubatlarını içiyor, onların yiyeceklerini yiyorsak ahirette verecek hesabımız var. Hatta yakın bir zamanda çok çok sevdiğim biri bana bir ikramda bulunmak istedi. Efendim işte bir şey yedirecek, buradan adını söylemeyeyim. Yedirecek şeyin adını söylemeyeyim. Ben sordum. Dedim bu Bunun parası onlara gitmiyor mu, yabancı mı değil mi diye. Yok hocam, bu o değil dedi. Bunun parası oraya gitmiyor dedi. Gittik, ona inandığım için gönül rahatlığıyla yedim, siz de yiyin. Ama gerçekten parası oraya gidiyorsa bilin ki o bebekleri öldürmede payınız, katkınız var. O yüzden bazen bazıları fazla ileri giderek o kadar güvendikleri şahıslar bu yenebilir, içilebilir dedikleri halde inadına olmaz diye böyle kesip attırmanın manası yoktur. Birileri bir şeye şehadet ediyorsa ona da inanacağız. Ama ben burada Ebu Leheb'in yaptığına, demek ki bu adam imana gelseydi, hasta olduğu zaman cihad için ordu savaşa giderken ben gidemiyorum diye bir adam gönderirdi. Ya adam müşrik, Müslümanları öldürmek istiyor, yok etmek istiyor. Hasta yatağında ölümle cedelleşiyor. Buna rağmen Müslümanlarla savaşa giderken adam tutup gönderiyor. Evet. Hasta haliyle bile müjdeli haberi bekleyen Ebu Leheb kafiri müjde yerine yenilgi haberini alıyor. Ayrıntıya girmiyorum. Üstelik müşriklerin en önde gelenlerinden kendi adamı da içinde 70 kişi öldürülmüş, 70 kişi de esir olmuştu. Ganimetler çabası Müslümanlara kaptırdıkları. Bu yenilgiyi kabullenemeyen Ebu Leheb'in hastalığı daha da artarak seyrini değiştirdi. O kadar ki acıyla çığlıklar atmaya, çok pis bir şekilde kokmaya başladı. Tiksinilecek bir halde bir hafta boyunca çığlıkları attıktan sonra artan çığlıklarla geberip gitti. Öyle kötü kokmuştu ki ölüsünü gömmek için bile kimse yanına yanaşamıyordu. Nihayetinde adam tutuyorlar. Uzun sırıklarla ittire ittire bir çukura götürüp atıyorlar. Yine uzaktan taş toprak savurarak kapatmaya çalışıyorlar. Bu onun dünyalık cezasıydı. Asıl ceza ahiretteydi. Allah'a şükür Rabbim bizi Müslüman yarattı. Peygamber ve sahabeyi sevdirdi. Onlarla beraberliği nasip etti. Aynı zamanda onları sevenleri de sevdirdi. O zaman bu sevgi yolunda, muhabbet yolunda şükürle yürüyelim. İslam düşmanlarından çok daha fazla çalışalım. Ay yoruldum, ay bıktım. Yorulmak yok, bıkmak yok. İnsan aşkını anlatırken yorulmaz. Sevdasını anlatırken yorulmaz. Sevdiğiyle buluşurken zamanın nasıl geçtiğini anlamaz ve onları israf saymaz. Onunla beraber akşama kadar boş oturması bile bir gönül muhabbeti, bir gönül okuması olur. Bunu da böylece bilmiş olalım. Yani Ebu Leheb kafiri karısıyla beraber Resulullah Aleyhisselam'a, işte Mekke döneminin tamamı 13 yıl, Bedir Savaşı 2. yıl, 2'de oradan 15 yıl. Yapmadığı düşmanlık, etmediği eziyet kalmadı. Bu küfür üzere geberip gitti Ebu Leheb amca. Dedik ya, asıl cezası öbür tarafta verilecek. Allahu Teala hepimizi böyle yakınlardan, akrabalardan muhafaza buyursun duasına hep beraber amin diyelim inşallah. Evet efendim. Ebu Leheb nasipsizin kaynaklara geçen bir evliliğini biliyoruz. Biraz aile yapısından bahsedelim. O da meşhur Ebu Süfyan Harb'in kız kardeşi Ummu Cemil. Bazen kız kardeşten, bazen erkek kardeşten, bazen babadan, bazen anneden o hane halkındaki şahıslar hakkında ileri geri konuşuluyor. Bu Ummu Cemil yüzünden Ebu Süfyan'a bir şey demenin manası yoktur. Önce onu söyleyeyim. Ama kim olduğunu bilmek için burada ifade ettik. Ummu Cemil denen cadaloz kadın, kocası Ebu Leheb gibi aynı karakterde olduğu için, aynı karakterde. İslam, Resulullah Aleyhisselam ve sahabilerin en sert düşmanlarının başında gelen kadınlardan biriydi. Resulullah Aleyhisselam'a eziyet etmek için bir kadını bile aşabilecek derecede büyük sataşmalarda bulunurdu sürekli. Hiçbir şey yapılamayacak durumlarda bile bu hain kadın yine de şirretlikler yapardı. Eve gizlice girip Hatice annemizin Resulullah Aleyhisselam için pişirdiği yemeğinin içine toz toprak atmak, Ummu Cim'in haininin en çok zevk aldığı şeylerden biriydi. Ya. Resulullah Aleyhisselam'ın öz yengesi olan bu zalim kadın, Resulullah'ın geçeceği yollara kalın sert diken atıyordu. Dikenler, diken parçaları. Bu kadın. Bu dikenlerden bir kısmını da evin avlusuna kadar götürüp atmıştı. Her tarafının dikenlerle çizilip kanamasına rağmen yine de taşıyordu onları. Diken dilli, diken sözlü, diken gözlü, diken özlü hain kadın en sert dikenlerden daha sivri batıyordu. Allah'ın kullarına eziyet etmek gibi pis işlerin kadını olmuştu adeta. Öyle ifade ediyorum ben, pis işlerin kadını. Resulullah Aleyhisselam'ın komşusuydu. Öz yengesi olarak akrabalık hukuku yanında komşuluk hukuku da vardı. Bir yandan öz yengesi, yenge hukuku. Bir yandan komşu olduğu için komşuluk hukuku. Bu iki hukuku birden reddedildi. Yeğeni hem de komşusu olan Resulullah Aleyhisselam düşmanlığından ötürü laneti hak ettiğini hepimiz biliyoruz, anlıyoruz. Karı koca öyle bir çirkinin içine girmişlerdi ki Resulullah Aleyhisselam ve Hatice annemize rahat yüzü göstermiyorlardı. Hain müşriklerin baş hainleri olmuşlardı bunlar. Ebu Leheb ile Ummu Cemil hainlerinin 3 kız, 3 erkek, 6 çocukları olmuştu. Utbe, Uteybe, Muattıp adlarında 3 erkek. Durre, Azze, Halide adlarında 3 kız. Şimdi kısa kısa bu çocuklar hakkında malumat verelim. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Bunu her amcayı işlerken çocuklarımda söyledim. Bir de burada söyleyeyim. Çocuklarının hepsinin hayat hikayeleri ayrıntılı bir şekilde verilmiyor. Ancak bazıları hakkında biraz daha geniş malumat vardır. Rivayetleri ne kadar ciddiyetle tarasak bile doğum ve ölüm tarihlerini çok net bir şekilde tespit edemiyoruz. Dolayısıyla kronolojik bir sıra takip edemeden şimdi bu çocuklara sırasıyla görelim. Yani önce birini söylüyorum, sonra birini, sonra birini. Yani büyüğü budur, küçüğü budur diye bir sıra düşünmeyin diye bunu ifade ettim. Utbe bin Ebu Leheb. Utbe Mekke doğumlu olup az önce hepsi için geçerli olan ifadeyi kullandım. Doğumu ve çocukluğu hakkında malumat yok. Onu ilk defa İslam'ın geldiği günlerde karşımızda görüyoruz. İslam öncesinde Resulullah Aleyhisselam'ın kızlarından Hazreti Rukiye ile nişanlıydı. Hazreti Rukiye ile nişanlıydı. Hazreti Utbe, şimdi erkenden Hazreti değil tabi deyince siz anladınız bunun İslam'a geleceğini. Hazreti demeyeyim, kaldırmayayım. Utbe Mekke'de Hicret'in 11. yılı yani 623 yılında vefat edip Cennetul Mualla kabristanına defnedilmiştir Mekke'de. Peki bu adamın İslam durumu ne? Yalnız bir şey söyleyelim. O günkü Araplarda, bugünü bilmiyorum, o günkü Araplarda nişan, nikah anlamına da kullanılıyordu. Dolayısıyla siz bunu birinden dinlersiniz ya da bir yerden okursunuz. İşte Utbe Rukiye ile evliydi diye geçer. Çünkü nikah evlenmek demektir. Bu fiil evlilik değil yani. Hani bazen nikah kıyarız da düğünü sonra yaparız ya bugün. Ya onu düşünün yani. Kızlara biraz küçük, büyümesini, yetişmesini bekliyorlar. Genelde Araplar öyle yaparlardı. Ele avuca gelen, kendini gösteren kızlar kimse bunlara sahip çıkmadan erkenden talip olurlar. Sözü keserler, hatta nikahı kıyarlar, yani nişan yaparlar bizim deyimimizde. Artık onları kimse istemez, rahat bir şekilde diğer tarafta yetişmesini beklerdi. İslam öncesinde Resulullah Aleyhisselam ile çok güzel bir iletişim içinde olan Utbe ve kardeşleri. Buna bütün aileyi de katabiliriz dedim. İslam geldikten sonra değişmişler ve onun karşısında yer almışlardı. Bu iki akraba ailenin arasının bozulması sonucu daha nişanlılık döneminde nişanlı gençlerden nişanı geri atarak bin bir hakaretlerde bulunduktan sonra ayrılmışlardı. Kaynaklarımızın bir kısmında anne baba baskısı, bazılarında akraba baskısı, bazılarında kavim kabile baskısı, bazılarında ise kendi küstahlıkları ile ayrıldıkları rivayet edilmektedir. Ben hepsini bir ifadede kullandım. Yarın öbür gün bir yerden okursunuz. Bize bu hoca böyle demişti. Meğerse böyle bir rivayette varmış demeyesiniz diye bunları da söylemiş oluyorum. Büyük bir ihtimalle hepsinin birer payı olmuştur diye düşünüyorum acizane. Utbe ile Muattıb'ın Mekke fethine kadar geçen o uzun sürede ne yaptıkları, nerelere gittiklerine ilişkin ciddi bir rivayete ulaşamadık. Bu ikisi, iki kardeşin. Utbe, zaten Utbe oldu gitti, geberdi. Onu bir daha göreceğiz. Resulullah Aleyhisselam Mekke fethinden sonra onların nerede olduğunu sordu. Abbas amca bazı Kureyş müşrikleriyle beraber kaçtıklarını söyleyince. Çünkü çok fazla efendim düşmanlık yapmışlar, suçlarını biliyorlar, Mekke'den kaçıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sevgili amcasına onları bulup getirmesini istiyor. Bunları Abbas amcada tekrarlayacağım. Abbas amca da onları bulup huzura getiriyor. Resulullah Aleyhisselam bunca olanlara rağmen nübüvvet ve akraba hakkının bir gereği olarak onlara İslam'a davet ediyor. Onlar da akıllarına başlarına devşirip Müslüman oluyorlar. Buna çok memnun olan Resulullah Aleyhisselam onların bağışlamasını Allah'a dua ediyor. Şimdi böyle sahne anlatılırken Peygamber Aleyhisselam şu kadar düşmanlık yapanları bile affetti diye konuşuyoruz. Hata eden kişi hatasını ya kendi anlar ya biri araya girer hata olduğunu söyler. O da ona göre özür diler, helallik dilerse öbür tarafın bunu sürdürme hak ve etkisi yoktur. Düşmanlıkta sürdürürse buna gadır denir, gadere. Hadislerde geçer, münafık alametlerindendir. Allah korusun. O yüzden bir şekilde bir yakınımız, komşumuz, akrabamız birisinden böyle bir düşmanlık olduysa, küslük olduysa, alaya birileri girdiyse barışın diye, karşı tarafta özür dilediyse, suçunu itiraf edip bağışlama dilediği ve gereğini yaptıysa, orada bağışlamak Resulullah'ın sünnetindendir. Öyle katılık yok ama özür dilemediği gibi İslam'a düşmanlık yapıyorsa o ayrı. Evet, Utbe Müslüman olduktan sonra Huneyn seferine katılıyor. İlk savaş o hemen Mekke fethinden sonra. Bu seferde ilk defa onunla beraber oldukları gibi iki kardeş de Resulullah'ın yanında sebatla kalan Müslümanlardan olmuşlar. Bu savaşta Muattıb gözünden yaralanmıştı. Daha sonra bu iki kardeş Taif seferinde katıldılar. İki kardeş de sonraki hayatlarında Mekke'de ikamet etmeye devam ettiler. Çünkü Mekke fethinden sonra hicret yoktur. Mekke'de kaldılar. İyi birer Müslüman oldular ve İslam üzere vefat ettiler. Şimdi Hazreti Utbe diyorum. Hazreti Utbe bin Ebu Leheb, Ebu Leheb'i kullanmak istemeden onu ben kaldırıyorum kendi dosyamdan da. Hazreti Utbe önceleri peygamberimizin damadı olmak gibi şerefe elde etmişken bazı basit sebepler yüzünden Hazreti Rukiye'den nişanlılık döneminde ayrılarak bu şereften mahrum olmuştu. Ama yine de kardeşi Utbe gibi acı bir akıbette değil iman yolunda vefat etmişti. Hazreti Utbe'nin 3 evlilik yaptığını biliyoruz. Burada şimdi hanımlarını saymayalım. Çok isim var şimdi. Boyuna isim gelecek. İsimleri benden notlarımı aldım. Önümde şu anda ekranımda duruyor. O yüzden isimler çok fazla lazım değil. 3 evliliğini yaptığı biliyoruz. Ve bu 3 evliliğinden 16 erkek, 2 kız, 18 çocuğu var Utbe'nin. Utbe'nin Ebu Avf, Ebu Haysem, Ebu Galis, Amr, Yezid, Ebu Hıdaş, Abbas, Ubeydullah, Muhammed, Şeybe, Amir, Ebu Vasile, Ubeyde, İshak, Abdullah, Ebu Ali, Meymune, Ummu Abdullah. Bunlar adlar. Bunların hakkında yani ne oluyor bunlar? Ebu Leheb'in torunları, bu çocuklar. Çünkü Utbe'nin çocukları. Bunlar hakkında da az da olsa malumat var ama çok malumat yok. Bir radyo programına bunu sığdıramayacağım için isimleri söyleyip geçtim. Yani bu kadar isimler lazım değil ama söyleyip geçtim. Gelelim Utebe'ye. Utebe'yi birazcık Ebu Leheb'i görürken gördük. Utebe kardeşi Utbe'de olduğu gibi o da Mekke doğumlu olup doğumu ve çocukluğu hakkında malumat yok. Onu da aynı şekilde ilk defa kardeşiyle beraber İslam'ın geldiği günlerde karşımızda görüyoruz. İslam öncesinde Resulullah Aleyhisselam'ın kızlarından Hazreti Ümmü Kulsum ile nişanlıydı bu da. Amca çocukları olmaları itibariyle İslam öncesinde Resulullah Aleyhisselam ile çok güzel bir iletişim içinde olan Utbe ve kardeşleri, az önce söyledim, buna bütün aileye katabiliriz diye İslam geldikten sonra değişmişler ve onun karşısında yer almışlardı. Bu iki akraba ailesinin arasının bozulması sonucu daha nişanlılık döneminde nişanlı gençlerin nişanı geri atarak bin bir hakaretle bulunduktan sonra ayrılmışlardı. İşte bunların ayrılma sebepleri az önce Utbe'de gördüğümüzün aynı hikayesidir bu. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ın amcasının çocukları içerisinde küfür üzere ölen iki kişiden biri Utebe nasibisiydi. İki kişi biliyoruz şu an için. İleride bunları isim vereceğim size yani. O da kardeşi Utbe gibi nübüvvet öncesi peygamberimizin damadı olma gibi şerefi yakalamış, onun sevgili kızlarından Ümmü Kulsum ile nişanlanmıştı. Fakat güzellik devşirmek yerine çirkinliği güzelliğe değişecek bir bedbahtlığa düştü. Tebbet suresi nazil olmuş, Ebu Leheb ailesi çılgına dönmüşlerdi. Önceki hafta bunu okudum. Tebbet yeda Ebi Leheb diye. Hakaretlerden de öte fiili sataşmalara geçmişlerdi. Her türlü çirkinliğin yanında çirkinlerin çirkini işlere kalkışmışlardı. Şimdi burayı biraz ezile büzüle anlatacağım. Atlayamam çünkü. Ebu Leheb'de biraz söyledim. Şimdi asıl kahramandayız. Bu Utebe nasipsizi. Haddini aşıyor Utebe, bir küstahlığa yöneliyor. Kendi şirrettiği bir yana anne babasının da kışkırtmasıyla peygamberimizin evini basacak kadar ileri gidiyor. Nazenin bir gül gibi yetişen Ümmü Kulsum'un nişanını üstüne attığı gibi peygamber efendi saldırıyor. Tutup yaka paça çekiyor, sarsıyor, bağırıp çağırıyor. O günden sonra Utebe canavarı peygamberimizi nerede görse artan bir küstahlıkla aynı çirkinlikleri artırarak yapıyor. O kadar ileri gidiyor ki rahmet peygamberi bile dayanamayıp mübarek ellerini ulu dergaha açarak beddua ediyor. Peygamber beddua etmez diyorlar da buyurun. Allah'ım buna canavar köpeklerine bir köpeği musallat et. Hatırlayın daha önceki Ebu Leheb kısmında canavarlardan bir canavar dedik. Öyle bir rivayet olduğunu söyledik. Bir de bu rivayeti okuyorum. Söylüyorum. Canavar köpeklerinden yani bayağı bir canavar köpek musallat et. Bu beddua üzerinden çok zaman geçmeden ticari bir sefer için Şam'da bulunduğu sırada ta Şam'a gitmiş. Bunca korumalara rağmen kendisine musallat olan bir aslanın saldırısına uğruyor ve oracıkta küfür üzere üstelik parçalanıp geberiyor. Evet. Bunlar çok meşhurdur. Maalesef yani şiddetli bir şekilde baskılar yapmışlar. Burada bir şey açmam gerekiyor. Bu konuda bazı kaynaklar Utbe ile Utebe'yi karıştırıp kimisi Utbe müşrik olarak öldü derken kimisi de Utebe müşrik olarak öldü diyor. Temel kaynaklarımızda müşrik olarak ölenin daha ziyade Utebe olduğu şeklindedir. Özellikle temel biyografi eserleri aslanın parçaladığı kişiyi Utebe olarak verirler. En doğrusunu Allah bilir. Çünkü bir hareke ile bir harf ile bir hareke bir harf var burada. Onun için de yani ben de böyle çok iddia etmiyorum. Utbe ya da Utebe birisini aslan parçaladı. Olay bu. Efendim Utebe nasipsizin evlilik hayatı ve çocukları hakkında bir rivayet yoktur. Bir rivayet yok. Bunu da bilmekte fayda var. Muattıb bin Ebu Leheb. Bu kim? Muhatap da aynen kardeşleri gibi Mekke fethine kadar aynı hadiseleri yaşıyor. Mekke fethi esnasında az önce söyledim, Peygamber aleyhisselam Abbas amcasına rica ediyor. O da gidiyor ikisini bulup huzura getiriyor ve Müslüman oluyor. Yine diğer kardeşinde söylediğim gibi Peygamber aleyhisselamla beraber Huneyn savaşına katılıyor. Huneyn savaşında da bu gözünden yaralanıyor bu da. Ama yakınmıyor. İşte bu Allah ve Resulü yolunda olmuştur diyerek kısa sürede geldiği kıvamı ortaya koyuyor. Şimdi ben bir de şunu paylaşayım. Her kaynakta yok ama hoşuma gidiyor benim. Menakıb tarzı kaynaklarda daha ziyade var bu. Böyle gözünden yara alınca, yani gözü tam kırılmıyor ama bayağı ciddi yara alıyor. Diyorlar ki işte sen Resulullah'ın hem amcasının oğlusun hem de iman ettin sahabesin. Sen Resulullah'a git, ondan dua iste, Allah sana şifa verir, gözünü düzeltir. Biraz yüzünün şekli bozuluyor. O da bu göz ona çok hain baktı kaç sene. Bunun da bedeli budur diyor. Ben bunu hak ettim diyor. Ve ağlıyor tabii, üzülüyor yani. Bunun da birkaç evliliği var muhatabın farklı şekilde. Hanımları adları, çocukların adları verilmiş. Ben ayrıntıya girmeden 10 erkek, 1 kız, 11 çocuğu olduğunu söyleyeyim. Sadece çocukların adlarını vereyim size ben. Abdullah, yani hangi isimleri vermiş onu görün. Abdullah, Muhammed, Ebu Sufyan, Musa, Ubeydullah, Said, Müslim, Ebu Müslim, Abbas, Abdurrahman, Halide. Bunlar Muhattab'ın çocukları efendim. Ebu Leheb'in tek kızı var, o da Durre. Bu Durre, bunun hayat hakkında epey bir malumat var, onu söyleyeyim. Ama çok ayrıntıya girmeyeceğim. Bu mühim bir hanımdır Durre. Ne zaman doğduğu, çocukluğu hakkında malumat yok. Ama Medine döneminde bu Medine'ye gitmiş. Peygamberimiz biliyorsunuz 10. yıl bitti, 11. yılda vefat ediyor. Bu Durre amca kızı 20. yılda hicretin, peygamberimizin 9 sene sonra yani. Medine'de vefat ediyor. Cennetül Bakî kabristanında toprağa veriliyor. Tabii şimdi o tüm kabirleri bilmiyoruz orada. Durre, ona bazı kitaplar Sübey'a diye isim vermişler. Ben onun künye olduğunu düşünüyorum. Ebu Leheb'in çocukları içinde ilk iman eden Durre olduğu halde erken dönemde iman ediyor. Ama nelerle karşılaştığı, neler yaşadığı, ne sıkıntıları çektiği kaynaklarda yok diyemiyorum. Belki de ben bulamadım. Ama bu hanım mühim bir isim yani. Farklı evlilikler yapıyor. Çokça çocukları oluyor bunun. Medine'de onu cömertliğiyle meşhur olan Medine sakinlerinden efendim Rafi bin Mualla Ez-Zuraki misafir ediyor. Ben bunu isim niye verdim? O günle de Hazreti Durre'yi ziyarete gelenler arasında bazı hanımlar ona bakın ne diyorlar. O yüzden bu şahıs önemli, Ensari. Aziz ve celil olan Allah'ın hakkında tebbet yeda Ebi Leheb, Ebu Leheb'in elleri kurusun, kahrolsun, kurudu da dediği Ebu Leheb'in kızı değil misin sen? Öyleyse bu hicretin sana ne faydası var diye söylüyorlar. Bu sözler Hazreti Durre'nin çok zoruna gidiyor. O da hemen kalkıyor, Resulullah Aleyhisselam'a gidiyor. Durumu anlatıyor ağlayarak. Ve durumun ne olacağını soruyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam öğle vakti halkı toplayıp o günlerden bugüne, yarına ve hatta kıyamete kadar gelecek olan bütün insanın kulaklarında sürekli yankılanacak uyarıda bulunuyor. Lütfen dikkat edelim. Kimseyi anasından babasından dolayı suçlamayın. İşte peygamber uyarısı. Ey insanlar, sizin nesebiniz var da benim nesebim yok mu? Durre benim amcamın kızıdır. Ebu Leheb'in ameli kendinedir. Durre hakkında hiç kimse hayırdan başka bir şey söylemesin. Peygamber emridir. Varın konuşun. Haberiniz olsun ki ben kim benim soyumdan gelenleri ve akrabalarımı incitirse beni incitmiş olur. Kim beni incitirse Allah'ı incitmiş olur. Diriler, ölen yakınları yüzünden rahatsız edilmezler. İşte peygamber talimatı bu. Varın, ileri geri konuşun. Ne kadar konuşabilirseniz. Dürre'nin 6 tane çocuğunu biliyoruz. Ukbe ya da Utbe, Ebu Süleyme, Velid, Ebu Lasen, Estem, Müslim. Zamana sığdırma açısından geri kalanları da kısaca özetleyelim. Azze adlı bir kızı var. Ebu Leheb'in hakkında fazla malumat yok. Bu da İslam'a giriyor. Bunun Ubeyde, Said, İbrahim diye 3 tane çocuğu olduğu kayıtlara geçmiştir. Halide adlı kızı var Ebu Leheb'in. Bu da İslam'a girdiği halde, kimlerle evli olduğu bilindiği halde çocukları hakkında malumat yoktur efendim. Son ikisini hızlı geçtik ve bir rakam söylemek için zamana sığdırayım diye. Ebu Leheb'in toplamda 3 erkek, 3 kız, 6 çocuğu var. 39 erkek, 3 kız, 42 torunu. Bunların hepsi isim isim kayıtlarında var elhamdülillah. Tabii yıllardır bu işi çalışan biri olarak bunları da kayıtlarımıza aldık efendim. Böylece Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarından dilimiz döndüğü kadar, gücümüz yettiği kadar vermeye çalıştık amcaların, Aleyhisselam'ın. Bu amcaları içerisinde en son işte dinlediniz, verdiğimiz Ebu Leheb amcası oldu. Amcaları sıraya koyduğumuzda bu 10. sıradaki amca idi. 11 sırada kim gelecek? Bizim meşhur Hamza amcamız. Sonra Abbas amcamız. Bundan sonraki programlarda Hamza amcayı ve Abbas amcayı sizlerle paylaşmak, onların o güzelliği içerisindeki güzellikle güzelleşmek arzusuyla burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.